vardı. "Lanet olsun," dedi Magic Tiz. "İşte ben buna düşünme derim. Hey Vroom Fondel, biz neden hiç böyle şeyler düşünmüyoruz?" "Bilmiyorum," dedi kuşu içinde bir fısıltıyla. "Herhalde beyinlerimiz çok fazla eğitilmiş olmalı Magic Tiz." Bunları söyledikten sonra hızla topukları üzerinde dönüp kapıdan çıktılar ve en çılgın hayallerinde bile düşünmedikleri bir hayata başladılar. Bölüm 26. "Evet, çok etkileyici," dedi Arthur. Slarty Bartfest öyküyü ana hatlarıyla anlattıktan sonra. "Ama bunun yerküre, fareler ve diğer olaylarla ne ilgisi olduğunu anlayamıyorum. Anlattıklarım öykünün yalnızca ilk yarısı dünyalı," dedi yaşlı adam. "Eğer 7,5 milyon yıl sonra cevabın verildiği büyük günde olanları öğrenmek istiyorsan, seni olayları duyu teyp kayıtlarında bizzat yaşayabileceğin çalışma odama davet etmeme izin ver. Tabii daha önce yeni yer kürenin yüzeyinde kısa bir gezinti yapmak isteyebilirsin. Korkarım yalnızca yarısı tamamlandı. Henüz yer kabuğunun altına yapay dinozor iskeletlerini gömme işini bile bitiremedik. Sonra sırada Senozoik çağın 3. ve 4. zamanları var ve..." "Hayır, teşekkür ederim," dedi Arthur. "Sanırım hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." "Hayır," dedi Slarty Bartfest. "Olmayacak." Ve hava mobili döndürüp akıl almaz duvara doğru tekrar yola çıktı. Bölüm 27. Slarty Bartfest'in çalışma odasının hali halk kütüphanesindeki bir patlamanın sonrasını andırıyordu. Tam bir karmaşa içindeydi. İçeri girdiklerinde yaşlı adam kaşlarını çattı. "Korkunç bir talihsizlik," dedi. "Yaşam destek bilgisayarlarından birinde bir diyot patlamış. Temizlik personelimizi uyandırmaya çalıştığımızda neredeyse 30 bin yıldır ölü olduklarını fark ettik. O cesetleri kim temizleyecek çok merak ediyorum. Dinle, şuraya oturup seni makineye bağlamama izin ver, olur mu?" Arthur'a bir Stegosaurus'un göğüs kafesinden yapılmış gibi görünen sandalyeye oturmasını işaret etti. "Bu sandalye bir Stegosaurus'un göğüs kafesinden yapılmıştır," diye açıkladı yaşlı adam. Her an düşecekmiş gibi duran kağıt yığınlarının ve çizim aletlerinin altından bir takım kablo uzantılarını çekmeye uğraşarak. "İşte," dedi, "tut şunları." Arthur'a ucu soyulmuş bir çift kablo uzatmıştı. Arthur kabloları tutar tutmaz kuşun biri uçarak dosdoğru içinden geçip gitti. Arthur havada asılı duruyor ve kendi bedenini göremiyordu. Altında ağaçlarla çevrelenmiş güzel bir kent meydanı vardı ve dört bir yanı göz alabildiğine beyaz beton binalarla kaplıydı. Binalar geniş ama eski görünüyordu. Pek çoğunun üzerinde çatlaklar ve yağmur lekeleri vardı. Ancak bugün güneş parlıyor, taze bir esinti ağaçların arasında hafif hafif dans ediyordu. Bütün binaların tuhaf bir şekilde sessizce mırıldandığı hissini veren şey, büyük olasılıkla meydanı ve çevresindeki bütün sokakları tıka basa dolduran, neşe dolu, heyecanlı insanların gürültüsüydü. Bir yerlerde bir bando çalıyor, rengarenk parlak bayraklar rüzgarda dalgalanıyor ve ortalıkta bir karnaval havası esiyordu. Bütün bu curcunanın üzerinde bedensiz bir halde havada asılı durmak Arthur'un inanılmaz yalnız hissetmesine neden oldu. Ama bu konuda düşünmesine fırsat kalmadan meydanın diğer ucunda çınlayan bir ses herkesin dikkatini istedi. Meydana hakim bir binanın önünde parlak kumaşlarla örtülü kürsünün ardında duran adam bir hoparlör sistemi aracılığıyla kalabalığa seslendi. "Ey derin düşüncenin gölgesi altında bekleyen insanlar," dedi haykırarak. Evrenin gelmiş geçmiş en büyük ve gerçekten en ilginç üstadları olan Vroom Fondel ve Majiktis'in onurlu torunları. Bekleme süresi doldu. Kalabalık çılgın bir tezahüratla coştu. Bayraklar, flamalar ve ıslıklar havada uçuşuyordu. Diğerlerine göre daha dar olan sokaklar, ters dönmüş ve bacaklarını çılgınca sallayan kırkayaklara benzedi. Irkımız, 7,5 milyon yıldır bu büyük ve aydınlanma umudu gününü bekledi, diye haykırdı Amigo. Cevap gününü. Kendinden geçmiş kalabalıktan sevinç tezahüratları yükseldi. Bir daha asla, diye bağırdı adam. Bir daha asla sabah uyandığımızda şöyle düşünmeyeceğiz. Ben kimim? Hayattaki amacım ne? Sabah kalkıp işe gitmesem gerçekten evrensel anlamda bir şey fark eder mi? Bugün en sonunda hayat, evren ve her şeye dair içimizi kemiren, küçük sorunları ortadan kaldıracak olan yalın ve kesin cevabı alacağız. Kalabalık bir kez daha yanardağ gibi coşkuyla püskürürken, Arthur havada, kürsüdeki konuşmacının arkasında yükselen binanın birinci katındaki kocaman, görkemli pencerelerden birine doğru kaydığını fark etti. Dosdoğru pencereyi uçarken bir anlık bir panik yaşadı. Ama bir iki saniye sonra cama hiç değmeden içinden geçtiğini anladığında sakinleşti. Odadaki hiç kimse onun bu tuhaf girişi üzerine bir yorum yapmadı. Ama kendisi aslında orada olmadığı için bu pek de şaşırtıcı değildi. Bütün yaşadıklarının üç köşeli bir şapkanın içine atılmış, altı kanallı, 70 milimetrelik bir görüntü kaydından başka bir şey olmadığını fark etmeye başladı. Oda Slart Bartfest'in tarifine çok benziyordu. 7,5 milyon yıl boyunca iyi bakılmış ve aşağı yukarı her yüzyılda bir temizlenmişti. Ultramağın masanın kenarları yıpranmış ve halının rengi biraz solmuştu. Ama geniş bilgisayar terminali deri kaplı masanın üzerinde daha dün yapılmış gibi parıltılı bir ihtişamla duruyordu. Ciddi giyimli iki adam saygılı bir tarzda bilgisayarın önünde oturup beklediler. "Vakit neredeyse doldu," dedi bir tanesi. O anda havada tam adamın boynunun yanında bir sözcüğün belirivermesi Arthur'u çok şaşırttı. Sözcük lun kaldı. Birkaç kez yanıp söndü. Sonra yok oldu. Arthur daha bunun anlamını kavrayamadan diğer adam konuştu ve boynunun yanında fauç sözcüğü beliriverdi. 75 bin nesil önce bu programı atalarımız çalıştırdı, dedi ikinci adam. Ve geçen bütün o zamanın ardından bilgisayarın konuştuğunu duyan ilk insanlar biz olacağız. Heyecan verici bir bekleyiş, fauç, diye onayladı ilk adam. Ve Arthur birden altyazılı bir kayıt izlemekte olduğunu fark etti. İlk biz duyacağız, dedi Fauç. Hayat. Evren, dedi Lun Kao. Ve her şeye dair o büyük sorunun cevabını. Şşş, dedi Lun Kao. Belli belirsiz bir hareket yaparak. Sanırım derin düşünce konuşmaya hazırlanıyor. Konsolun ön tarafındaki paneller yavaş yavaş canlanırken umut dolu bir bekleyiş anı oldu. Işıklar deneme yaparmış gibi yanıp söndüler ve sonunda düzenli bir işleyişe geçtiler. İletişim kanalından alçak sesli ve tatlı bir mırıltı duyuldu. "Günaydın," dedi derin düşünce sonunda. "Günaydın, ey derin düşünce," dedi Long Qual derin bir sesle. "Şeyi buldun mu, şeyi?" "İstediğiniz cevabı mı?" diye sözünü kesti derin düşünce, heybetli bir ses tonuyla. "Evet, buldum." İki adam umutla ürperdi. bekleyişleri boşuna olmamıştı. Gerçekten bir cevap var mı? Gerçekten bir cevap var, diye onayladı derin düşünce. Her şeye, hayat, evren ve her şeye dair büyük soruya. Evet. Her iki adam da bu an için eğitilmiş ve yaşamları buna hazırlanarak geçmişti. Doğdukları anda cevaba tanıklık edecek kişiler olarak seçilmişlerdi. Ama yine de güçlükle nefes aldıklarını ve küçük çocuklar gibi heyecan içinde kıvrandıklarını fark ettiler. Bize cevabı vermeye hazır mısın?
Hazırım.
Şimdi mi? Şimdi, dedi derin düşünce. İkisi de kurumuş dudaklarını yaladılar. Ama düşünüyorum da, diye ekledi derin düşünce. Hoşunuza gideceğini sanmıyorum. Fark etmez, dedi Forge. Onu öğrenmek zorundayız. Hemen, şimdi.
Hemen, şimdi mi?
Diye sordu derin düşünce.
Evet, şimdi.
Pekala, dedi bilgisayar ve tekrar sessizliğe gömüldü. İki adam huzursuzca kıpırdandı. Odada dayanılmaz bir gerilim vardı. Bundan gerçekten hiç hoşlanmayacaksınız, diye görüşünü belirtti derin düşünce. Söyle.
Pekala, dedi derin düşünce. Büyük sorunun cevabı,
evet.
Hayat, evren ve her şeye dair, dedi derin düşünce.
Evet.
Cevabı,
dedi derin düşünce ve duraksadı.
Evet.
Cevabı,
evet.
42, dedi derin düşünce, sonsuz bir ihtişam ve sakinlikle. 42.
Bölüm 28. Uzun süre kimseden çıt çıkmadı. Fauch göz ucuyla dışarıdaki meydanda bekleyen gergin ve umutlu yüzler denizini görebiliyordu. Linç edileceğiz, değil mi? Diye sordu fısıldayarak.
Bu zor bir görevdi, dedi derin düşünce yumuşak bir sesle.
7,5 milyon yıllık çalışmanın sonucunda bize bütün söyleyebileceğin bu mu?
Çok dikkatli bir şekilde kontrol ettim, dedi bilgisayar. Cevap kesinlikle bu. Dürüst olmak gerekirse, bence sorun sizin tam olarak ne sorduğunuzu hiçbir zaman bilmemiş olmanız.
Ama sorduğumuz büyük soruydu. Hayat, evren ve her şeye dair evrensel soru, diye uludu Lun Kuao.
Evet, dedi derin düşünce. Ahmaklara acı çektirmekten memnuniyet duyan birinin havasıyla. Ama o aslında nedir?
Adamlar boş gözlerle önce bilgisayara, sonra da birbirlerine bakarken üstlerine yavaş yavaş şaşkınlık dolu bir sessizlik çöktü.
Şey, bilirsin işte her şeye dair işte her şey diye ortaya bir fikir atmaya çalıştı Fauch. Oldukça zayıflamış bir sesle.
Aynen öyle, dedi derin düşünce. Sorunun tam olarak ne olduğunu bildiğiniz zaman, cevabın ne anlama geldiğini de anlayacaksınız.
Ah, harika, diye homurdandı Fauch.
Defterini bir kenara savurdu ve bir damla gözyaşını sildi.
Bak, pekala, pekala, dedi Lun Kuao. Bize sorunun ne olduğunu söyler misin lütfen?
Nihai soruyu mu?
Evet.
Hayat, evren ve her şeye dair.
Evet.
Derin düşünce bir an derin derin düşündü.
Bunu yapmak zor, dedi.
Ama yapabilirsin, değil mi? Diye bağırdı Lun Kuao. Derin düşünce bunun üzerine daha uzunca bir süre düşündü.
Sonunda, hayır, dedi sertçe. İki adam da umutsuzlukla sandalyelerine çöktüler. "Ama size kimin yapabileceğini söyleyeceğim," dedi derin düşünce. İkisi de hemen kafalarını kaldırıp ona baktılar. "Kim? Söyle." Arthur ağır ağır ama engellenemez bir şekilde konsola doğru ilerlediğini fark ettiğinde, görünüşe bakılırsa var olmayan kafatasının da karıncalanmaya başladığını hissetti aniden. Ama bunun yalnızca kaydı yapanın çarpıcı bir yakın çekim denemesi olduğunu düşündü. "Sözünü ettiğim şey benden sonra gelecek bilgisayardan başkası değil," dedi derin düşünce, yavaş ve net konuşarak. Sesi alışılmış hitap tonunu kazanmıştı yeniden. "Benim en basit işlem parametrelerini bile hesaplamaya layık olmadığım bir bilgisayar, ancak onu sizin için ben tasarlayacağım. Nihai cevabın sorusunu hesaplayabilecek bir bilgisayar. Bu bilgisayar öylesine sonsuz ve ince bir karmaşıklıkta ki, işlem matriksinin bir kısmını bizzat organik yaşam oluşturacak ve siz de yeni biçimlere bürünüp bilgisayarın 10 milyon yıllık programını yönlendirebilmek için onun içine gireceksiniz. Evet, bu bilgisayarı sizin için ben tasarlayacağım. Sizin için ona bir isim vereceğim. İsmi Yerküre olacak." Fauç derin düşünceye ağzı açık bir halde baka kalmıştı. "Ne aptalca bir isim," dedi ve vücudunda boyuna koca yarıklar belirmeye başladı. Lunkavlun bedeninde de hiç yoktan korkunç yaralar açılmaya başladı birdenbire. Bilgisayarın kontrol paneli kabardı ve çatlamaya başladı. Duvarlar titrek bir ışıkla parladı, ufalandı ve o da yükselip kendi tavanına çarptı. Slarty Bartfest, Arthur'un önünde iki kabloyu tutmuş bir şekilde dikiliyordu. "Kaydın sonu," diye açıkladı. Bölüm 29.
"Zaphod, uyan." "Hey, haydi, uyan."
"Bırak başarıyla yaptığım şeyi yapmaya devam edeyim, olur mu?" diye mırıldandı Zaphod ve sese sırtını dönerek uyumayı sürdürdü.
"Seni tekmelememi mi istiyorsun?" dedi Ford.
"Bu çok mu hoşuna giderdi?" dedi Zaphod, kızarıp sulanmış gözleriyle.
"Hayır, benim de gitmezdi."
"O zaman bunu yapmanın bir anlamı yok. Rahat bırak beni," dedi Zaphod ve yattığı yerde kıvrıldı. "O iki kişilik gaz yuttu," dedi Trillian, Zaphod'a bakarak. "İki soluk borusu var."
"Konuşmayı kessin," dedi Zaphod. "Zaten uyumaya çalışmak yeterince zor. Şu yattığınız yerin nesi var?"
"Soğuk ve sert."
"Altından yapılmış," dedi Ford. Zaphod etkileyici bir balet hareketiyle ayağa fırladı ve ufuk çizgisini incelemeye başladı. Çünkü altın zemin dört bir yönde, kusursuz bir pürüzsüzlükte som altın. Şey gibi parlıyordu. Ne gibi parıldadığını söylemek imkansızdı. Çünkü evrendeki hiçbir şey som altından bir gezegen gibi parıldayamazdı.
"Bu kadar altını buraya kim koydu?" diye ciyakladı Zaphod.
Gözleri yuvalarından fırlamıştı.
"Heyecanlanma," dedi Ford. "Bu yalnızca bir katalog."
"Bir ne?"
"Bir katalog," dedi Trillian. "Bir yanılsama."
"Bunu nasıl söyleyebilirsin?"
diye haykırdı Zaphod.
Ellerinin ve dizlerinin üzerine çöküp zemini incelemeye başladı. Yeri yokladı, dürttü. Çok ağırdı. Ama çok hafif bir yumuşaklığı vardı. Tırnağıyla bile üzerinde iz bırakabiliyordu. Çok sarı ve çok parlaktı. Ama üzerine hohlandığında
nefesi som altının üzerinden buharlaşır gibi o çok garip ve özel şekilde uçup gidiyordu. "Trillian ve ben buraya bir süre önce geldik," dedi Ford. "Birileri gelene kadar bağırıp çağırdık. Sonra gelenleri usandırana dek bağırıp çağırmaya devam ettik. Onlar da bizimle ilgilenmeye razı olana kadar oyalanmamız için bizi gezegen kataloglarına koydular. Bunların hepsi duyu teyp kaydı." Zaffod ona acı acı baktı. "Hay sıçayım," dedi. "Başka birinin düşünü göstermek için mi kendi kusursuz rüyamdan uyandırdın beni?" Huysuz bir şekilde yere oturdu. "Oradaki vadi sıraları da ne öyle?" "Ayar damgası," dedi Ford. "Gidip baktık." "Seni daha önce uyandırmadık," dedi Trillian. "En son gezegen diz boyu balık doluydu." "Balık mı?" "Bazılarının zevkleri gerçekten son derece tuhaf olmalı." "Ondan öncekinde de," dedi Ford, "platin vardı. Rengi biraz donuktu. Ama yine de senin bunu görmek isteyeceğini düşündük." Ne yöne baksalar, yekpare bir ateş halinde parlayan ışık denizleri gözlerini kamaştırıyordu. "Çok hoş," dedi Zaffod, küskün küskün. Gökyüzünde kocaman yeşil bir katalog numarası belirdi. Titreşti ve değişti. Tekrar çevrelerine baktıklarında manzaranın da değişmiş olduğunu gördüler. Hep bir ağızdan "Ah!" dediler. Deniz mordu. Üzerinde durdukları kumsal, sarı ve yeşil renkli minik çakıl taşlarından oluşuyordu. Büyük ihtimalle çok değerli taşlardı bunlar. Uzaktaki dağlar kırmızı zirveleriyle yumuşak ve dalga dalga görünüyordu. Yakınlarında gümüş saçaklı ve leylak rengi fırfırlı bir güneş şemsiyesi olan som gümüşten bir masa duruyordu. Gökyüzünde devasa bir yazı katalog numarasının yerini aldı. Yazıda şöyle diyordu: "Zevkiniz ne olursa olsun, Magretia size onu sunar, alçak gönüllülükle." Sonra çırılçıplak 500 kadın gökten paraşütlerle inmeye başladı. Bu görüntü bir anda yok oldu ve kendilerini ilkbaharın ortasında ineklerle dolu bir otlakta buluverdiler. "Ah!" dedi Zaffod. "Beyinlerim!" "Bu konuda konuşmak ister misin?" dedi Ford. "Peki, tamam," dedi Zaffod. Ve üçü çevrelerinde değişip duran görüntülere aldırmaksızın yere oturdular. "Şunu anladım," dedi Zaffod. "Beynime her ne olduysa bunu ben yaptım. Ve bunu öyle bir şekilde yaptım ki devlet görüntüleme testleri tarafından ortaya çıkarılamayacaktı. Üstelik bu konuda kendim de hiçbir şey bilmeyecektim. Ne delilik ha?" Diğer ikisi onaylamak için başlarını salladı. "Bunun üzerine şöyle düşündüm ben de. Kimsenin, galaktik hükümetin, hatta kendimin bile bildiğimi bilmesine izin vermeyeceğim bu çok gizli şey nedir?" Cevapsa, "Bilmiyorum. Bu durum gün gibi ortada. Ama birkaç parçayı birleştirdim ve tahmin etmeye başladım. Ne zaman başkanlığa aday olmaya karar vermiştim?" "Başkan Yudin Wranks'ın ölümünden kısa süre sonra." "Yudin'i hatırlıyor musun Ford?" "Evet," dedi Ford. "Çocukken tanıştığımız şu herif, Arcturuslu kaptan. Etkileyici bir adamdı. Sen onun mega yük gemisine daldığında bize at kestanesi vermişti. Senin tanıdığı en hayranlık verici çocuk olduğunu söylemişti."
"Neden söz ediyorsunuz siz?" dedi Trillian.
"Çok eski zamanlardan," dedi Ford. "Beetlejuice'da birlikte geçen çocukluğumuzdan, galaktik merkez ve merkezden uzak bölgeler arasındaki geniş hacimli ticaretin büyük bölümünü Arcturus mega yük gemileri taşırdı. Beetlejuice ticari keşif gemileri pazarı bulur, Arcturuslular da oraya malları götürürdü. Dordalis Savaşı'nda kökleri kazınmadan önce uzay korsanları büyük bir sorun teşkil ediyorlardı. Bu yüzden mega yük gemileri galaktik bilimin elindeki en fantastik savunma kalkanlarıyla donatılmak zorundaydı. Onlar gerçekten güçlü ve devasa gemilerdi. Bir gezegenin yörüngesine girdiklerinde güneş tutulmasına yol açarlardı. Bir gün bizim genç Zaphod bu gemilerden birine baskın yapmaya karar verdi. Stratosferde kullanılmak üzere tasarlanmış, 3 jetli küçük bir motosiklete binmiş küçük bir çocuk. Yani bu yaptığı delirmiş bir maymunun yapabileceğinden daha çılgıncaydı. Ben de onunla gittim. Çünkü bunu yapamayacağına dair sağlam bir paraya bahse girmiştim ve sahte delillerle geri dönmesini istemiyordum. Sonra ne mi oldu? Motorunu güçlendirip bambaşka bir şeye çevirdiği 3 jetli motosiklete atladık. Birkaç hafta içinde 9-10 ışık yılı yol aldık. Nasıl olduğunu hala bilmediğim bir şekilde mega yük gemisine daldık. Oyuncak tabancalarımızı sallayarak kumanda köprüsüne çıktık ve at kestanesi istedik. Şimdiye kadar bundan daha çılgınca bir şeye rastlamadım. Bir yıllık harçlığıma mal olmuştu. Ne için? At kestanesi. Kaptan Yudin Vranks gerçekten hayran olunacak bir adamdı, dedi Zaphod. Bize yiyecek, içki, galaksinin gerçekten garip yerlerinden gelmiş şeylerdi. Elbette bir sürü at kestanesi verdi. İnanılmaz güzel zaman geçirdik. Sonra bizi Beetlejuice Devlet Hapishanesi'nin güvenliği en sıkı kanadına ışınladı. Kıyak adamdı. Daha sonra galaksi başkanı oldu. Zaphod duraksadı. Çevrelerindeki görüntü o anda karanlığa büründü. Siyah sisler çevrelerinde girdap gibi döndü ve fili andıran belirsiz şekiller gölgelerde pusuya yatıp bekledi. Sessizlik ara sıra hayali varlıkların başka hayali varlıkları öldürme sesleriyle bozuluyordu. İnsanlar bunun için para ödemeyi teklif ettiklerine göre bu tür şeylerden hoşlanıyor olmalıydılar. Ford, dedi Zaphod sessizce. Evet. Yudin ölmeden hemen önce beni görmeye geldi. Ne? Bunu bana hiç söylemedin. Hayır. Ne dedi? Seni neden görmeye gelmiş? Bana altın kalbi anlattı. Gemiyi çalmam onun fikriydi. Onun fikri mi? Evet, dedi Zaphod. Ve onu çalmanın tek yolu fırlatma töreninde bulunmaktı. Ford bir an için büyük bir şaşkınlıkla ağzı açık baka kaldı ve sonra kahkahalarla gülmeye başladı. Yani sen bana, dedi. Galaksi başkanlığına sırf o gemiyi çalabilmek için mi soyunduğunu söylüyorsun? Aynen öyle, dedi Zaphod. Pek çok insanı yumuşak duvarlı bir odaya kilitletecek türden bir sırıtışla. Ama neden, dedi Ford. Ona sahip olmak neden bu kadar önemli? Bilmem, dedi Zaphod. Bence bunun neden bu kadar önemli olduğunun ve ona neden ihtiyaç duyacağımın bilincinde olsaydım, bu beyin görüntüleme testlerinde görünürdü ve asla o testlerden geçemezdim. Sanırım Yudin bana hala kilit altında olan bir sürü şey anlattı. Yani Yudin'in seninle konuşması yüzünden mi gidip beyninin içine ettin? Lanet herif, çok iyi konuşuyordu. Evet, ama eski dostum Zaphod, kendine dikkat etmelisin, bunu biliyorsun. Zaphod omuzlarını silkti. Yani bütün bunların nedenine dair hiçbir tahmin yürütemiyor musun, diye sordu Ford. Zaphod bunun üzerine biraz kafa yordu ve aklından bir takım kuşkular geçiyormuş gibi göründü. Hayır, dedi sonunda. Görünüşe göre kendime sırlarımın hiçbirini öğrenme izni vermiyorum. Yine de, dedi biraz daha düşündükten sonra. Bunu anlayabiliyorum. Ben de olsam bana zerre kadar güvenmezdim. Bir saniye sonra katalogdaki en son gezegen de adlarından kayboldu ve tekrar gerçek dünyaya döndüler. Cam masalar ve tasarım ödülleriyle dolu, peluş kaplı bir bekleme odasında oturuyorlardı. Önlerinde de uzun boylu magretyalı bir adam oturuyordu. "Fareler şimdi sizi kabul edecekler," dedi. Bölüm 30. "İşte her şeyi gördün," dedi Slarty Bartfast. Çalışma odasındaki berbat dağınıklığın bir kısmını toparlamak için yetersiz ve baştan sağma bir girişimde bulunarak. Kağıt yığınının üstünden bir sayfa aldı. Ama onu koyacak başka bir yer düşünemedi ve sayfayı tekrar yığının üzerine koyduğu andaysa kağıt yığını devriliverdi. Yerküreyi derin düşünce tasarladı. "Biz inşa ettik ve siz de üzerinde yaşadınız. Vagonlar da programın tamamlanmasına 5 dakika kala gelip onu yok etti," diye kederli bir ses tonuyla ekledi Arthur. "Evet," dedi yaşlı adam, umutsuz bir ruh haliyle odada göz gezdirmek için duraksayarak. 10 milyon yıllık planlama ve çalışma bir çırpıda yok olup gitti. 10 milyon yıl dünyalı. Böylesi bir zaman aralığını tasavvur edebiliyor musun? O kadar zamanda tek bir solucandan 5 kez galaktik uygarlık türeyebilirdi. Ama hepsi yitip gitti. Duraksadı. "İşte sana bürokrasi," diye ekledi. "Biliyor musunuz," dedi Arthur düşünceli bir ruh haliyle konuşarak, "bütün bunlar yaşadığım pek çok şeyi açıklıyor. Hayatım boyunca dünyada bir şeylerin büyük, hatta uğursuz bir şeylerin döndüğüne ama hiç kimsenin bana bir şey söylemediğine dair tuhaf, açıklanamaz bir his vardı içimde." "Hayır," dedi yaşlı adam. "Bu tamamıyla normal bir paranoya. Evrendeki herkeste vardır bu." "Herkeste mi?" dedi Arthur heyecanla. "Belki de bunun bir anlamı vardır. Belki de bildiğimiz evren dışında bir yerlerde..." "Belki de. Ama kimin umurunda?" dedi Slarty Bartfast. Arthur kendini heyecana fazla kaptırmadan. "Belki ben yaşlı ve yorgunum," diye devam etti. "Ama bence gerçekten neler olup bittiğini bulma olasılığı o kadar anlamsız bir şekilde uzaktır ki, yapılacak tek şey bu hissi bir kenara bırakıp kendine oyalanacak bir şeyler bulmaktır. Bak bana, sahil şeritleri tasarlıyorum. Norveç için bir ödül bile aldım." Bir yığın döküntünün altını üstüne getirerek üzerinde kendi ismi yazılı olan büyük bir perspeks bloğunu çekip çıkardı. Norveç'in dökme bir kalıbıydı bu. "Bunun ne anlamı var ki?" dedi. "En azından benim bundan çıkarabildiğim herhangi bir anlamı yok. Bütün hayatım boyunca fiyortlar yapıp durdum. Oysa sadece kısa bir süre için moda oldular. Ben de önemli bir ödül aldım." Omuzlarını silkerek ödülü elinde evirip çevirdi ve umursamaz bir tavırla bir kenara attı. Ama yumuşak bir şeyin üzerine düşmesine özen göstermeyecek kadar umursamaz değildi. "Diğerlerinin yerine inşa etmekte olduğumuz bu yeni yer kürede bana Afrika'yı verdiler. Tabii ki yine her yere fiyortlar yapacağım. Çünkü onları seviyorum. Ve onların hala bir kıtaya hoş bir barok hava verdiğini düşünecek kadar eski kafalıyım. Onlarsa bana bunun yeterince ekvatora özgü olmadığını söylüyorlar." Ekvatora özgüymüş. Yapmacık bir kahkaha attı. "Bunun ne önemi var? Bilim elbette bir takım harikulade şeyler başarmıştır. Ama her zaman için ben mutlu olmayı, gerçeğe uygun olmaya yeğlerim." "Peki mutlu musun?" "Hayır, işte hiç şüphesiz her şeyin çöktüğü noktada bu." "Ne yazık," dedi Arthur. Yaşlı adamın halini anlıyordu. "Oysa diğer her şeyle birlikte hoş bir hayat tarzım var gibi görünüyordu." Duvarda bir yerlerde küçük, beyaz bir ışık parladı aniden. "Haydi gel," dedi Slarty Bartfest. "Farelerle tanışacaksın." Gezegene gelişin hatırı sayılır bir heyecan yarattı. Duyduğum kadarıyla buraya gelişin daha şimdiden evren tarihindeki en ihtimal dahilinde olmayan üçüncü olay ilan edildi. İlk ikisi neydi?
Büyük ihtimalle sıradan rastlantılardı, dedi Slarty Bartfest umursamaz bir tavırla.
Kapıyı açtı ve Arthur'un ardından gelmesini bekledi. Arthur bir kez daha çevresine ve kendisine o perşembe sabahı çamurda yatarken üzerinde olan giysilerine bir göz attı. Şimdi terden sırılsıklam ve perişan bir haldeydiler. "Hayat tarzımla ilgili büyük sorunlarım var görünüyor," diye mırıldandı kendi kendine.
"Özür dilerim, anlayamadım," dedi yaşlı adam nazikçe.
"Önemli değil," dedi Arthur. "Yalnızca şaka yaptım." Bölüm 31. Dikkatsizce söylenen sözlerin hayatlara mal olduğu hiç şüphesiz iyi bilinir. Ama sorunun gerçek boyutu her zaman tam olarak anlaşılamaz. Örneğin Arthur'un tam "hayat tarzımla ilgili büyük sorunlarım var görünüyor" dediği anda uzay zamanın sürekliliğinde çılgın bir solucan deliği açıldı ve sözcüklerini zaman içinde çok, çok gerilere, uzayın sonsuzluğunun neredeyse diğer ucuna, tuhaf ve savaşçı varlıkların korkunç bir yıldızlar arası savaşın eşiğinde olduğu uzak bir galaksiye taşıdı. İki muhalif lider son kez buluşuyorlardı. V-Hawk'ların siyah taşlı savaş şortu içinde göz kamaştıran komutanı, karşısında tatlı kokulu, yeşil bir sis bulutunun içinde bağdaş kurmuş oturan G. Gagwant liderine durgun, değişmez bir ifadeyle bakarken konferans masasına ürkütücü bir sessizlik çöktü. Bakımı yapılmış ve dehşet verici silahlarla donatılmış 1 milyon yıldız kruvazörü, elektrikli ölümü tek bir komutla salıvermeye hazır bekliyordu. Çünkü V-Hawk komutanı G. Gangwunt'a annesi hakkında söylediklerini geri alması için meydan okumaktaydı. Yaratık aşırı sıcak ve iğrenç buharının içinde kıpırdadı ve tam o anda "hayat tarzımla ilgili büyük sorunlarım var görünüyor" cümlesi konferans masasının bir ucundan diğerine dek süzüldü. Maalesef bu sözler V-Hawk dilinde akla gelebilecek en ağır hakaretti ve yüzyıllar sürecek bir savaşı başlatmaktan başka çare kalmamıştı. Sonunda, birkaç bin yıl sonunda, galaksilerinin büyük bir kısmı yok olduğunda ve her şeyin korkunç bir yanlış anlamadan ibaret olduğu fark edildi. Ve birbirine karşı savaşan iki savaş filosu, geriye kalan birkaç sorunu da çözerek, savaşa neden olan hakaretin kaynağı olarak saptanan, galaksimize bir saldırı başlatmak için birleşti. Kudretli gemiler, uzay boşluğunda binlerce yıl yol aldı ve sonunda ilk rastladıkları gezegene haykırarak daldılar. Ki bu gezegen yerküreydi. Ancak burada ölçek hesaplamasında yapılan korkunç bir hata yüzünden savaş filosunun tamamı yanlışlıkla küçük bir köpek tarafından yutuldu. Evrenin tarihindeki karmaşık neden-sonuç etkileşimini inceleyenler böyle şeylerin her zaman olduğunu ama bizim onları engelleyecek güce sahip olmadığımızı belirtirler. Hayat böyle derler. Kısa bir hava mobil yolculuğu Arthur ve yaşlı Magretalı'yı bir kapının önüne getirdi. Hava mobilden indiler. Kapıdan geçerek cam masalar ve perspex ödüllerle dolu bir bekleme odasına girdiler. Hemen hemen aynı anda odanın diğer tarafındaki kapının üzerinde bir ışık yanıp söndü ve kapıdan içeri girdiler.
"Arthur, güvendesin," dedi bir ses.
"Öyle miyim?" dedi Arthur. Oldukça şaşkın bir sesle.
İyi o zaman,"
Işıklar epey kısılmıştı ve böylece egzotik yemekler, garip şekerlemeler ve tuhaf meyvelerle donatılmış kocaman bir masanın çevresinde oturan Ford, Trillian ve Zaphod'u görmesi bir iki saniye aldı. Tıkınıyorlardı.
''Sizin başınıza neler geldi?'' diye sordu Arthur.
''Şey'' dedi Zaphod, ızgarada pişmiş kalın bir pirzolaya saldırırken. ''Buradaki ev sahiplerimiz bize gaz verdiler. Beyinlerimizin leşini çıkardılar. Genel olarak tuhaf davranışlar sergilediler ve şimdi de gönlümüzü almak için bize çok güzel bir yemek verdiler.'' ''İşte'' dedi bir kaseden berbat kokulu bir et parçası çıkarırken. ''Biraz vegan gergedanı pirzolası almaz mısın? Eğer bu tür şeylerden hoşlanıyorsan çok lezzetli bulacaksın.''
''Ev sahipleri mi?'' dedi Arthur. ''Hangi ev sahipleri? Etrafta hiç...''
''Öğle yemeğine hoş geldin yerküre yaratığı!'' dedi incecik bir ses. Arthur çevresine bakındı ve aniden çığlığı bastı.
''Öv!'' dedi. ''Masada fareler var!''
Herkes imalı bir şekilde Arthur'a bakarken tedirgin edici bir sessizlik yaşandı. Arthur'sa masanın üzerinde viski bardaklarına benzeyen şeylerin içinde oturan iki beyaz fareyi incelemekle meşguldü. Sessizliği fark edip herkese şöyle bir baktı.
''Ha!'' dedi durumu aniden kavrayarak.
''Şey, özür dilerim, ben buna pek hazır değildim.''
''Arthur, bu fare Benji.''
''Selam!'' dedi farelerden biri. Bıyıkları, viski bardağına benzeyen dalganın iç yüzeyindeki dokunmaya duyarlı panele hafifçe çarptı ve alet öne doğru hafifçe hareket etti. ''Ve bu da fare Frankie.''
''Tanıştığımıza memnun oldum.'' dedi diğer fare ve aynı hareketi yaptı.
Arthur'un ağzı şaşkınlıktan bir karış açık kalmıştı.
''Ama onlar...''
''Evet.'' dedi Trillian. ''Onlar benim yerküreden beraberimde getirdiğim fareler.'' Trillian, Arthur'un gözlerinin içine baktı ve Arthur kızın gözlerinde boyun eğişin umursamazlığını fark ettiğini düşündü.
''Bana şu çanaktaki ızgara Arcturus Mega eşeğinden uzatabilir misin lütfen?'' dedi Trillian.
''Slarty Bartfest, şey, affedersiniz.'' dedi.
''Evet.''
''Teşekkürler Slarty Bartfest'' dedi fare Benji sertçe. ''Gidebilirsin.''
''Ne? Ha, pekala.'' dedi yaşlı adam. Gücenmiş gibi biraz geri çekildi. ''O zaman gidip fiyortlarıma devam edeyim ben.''
''Şey, aslında buna pek gerek kalmayacak.'' dedi fare Frankie. ''Yeni yerküreye pek ihtiyacımız olmayacak gibi görünüyor.''
Küçük, pembe gözlerini yuvalarında döndürdü. Şu anda, yok edilmesinden birkaç saniye öncesine kadar gezegende bulunan bir yerli bulduğumuza göre buna gerek yok.
''Ne?'' diye haykırdı Slarty Bartfest dehşet içinde.
''Ciddi olamazsınız. Elimde tamamlanmış ve Afrika'ya gönderilmeye hazır 1000 tane buzul var.
Belki de onları sökmeden önce kısa bir kayak tatili yapabilirsin,'' dedi Frankie zehir gibi bir ses tonuyla.
''Kayak tatili mi?'' dedi haykırarak yaşlı adam. ''O buzulların hepsi birer sanat eseri. Zarifçe yontulmuş dış hatlar, yücelere uzanan buzdan doruklar, görkemli derin koyaklar. Yüce bir sanat eserinin üzerinde kaymak, kutsal bir şeye hürmetsizlik etmek olur.''
''Teşekkürler Slarty Bartfest,'' dedi Benji sertçe. ''Bu kadarı yeterli.''
''Evet efendim,'' dedi yaşlı adam soğuk bir sesle. ''Çok teşekkür ederim.''
''Hoşça kal dünyalı,'' dedi Arthur'a. ''Umarım hayat tarzınla ilgili sorunları çözersin.'' Diğerlerini başıyla selamlayıp sırtını döndü ve üzgün üzgün yürüyerek odadan çıktı. Arthur ne diyeceğini bilemez bir halde adamın arkasından baka kaldı. "Şimdi," dedi fare Benji, "işimize bakalım." Ford ve Zaphod kadeh tokuşturdular. "İşimize bakalım," dediler. "Pardon," dedi Benji. Ford etrafına bakındı. "Özür dilerim, kadeh kaldırıyoruz sanmıştım," dedi. İki fare cam araçlarının içinde sabırsızca koşturdu. Sonunda kendilerini toparladılar ve Benji Arthur'a hitap etmek üzere öne çıktı. "Şimdi yerküre yaratığı," dedi. "Asıl durum şu ki, bildiğin gibi aşağı yukarı son 10 milyon yıldır nihai soru denen rezil şeyi bulmak adına gezegenini yönetiyoruz." "Neden?" dedi Arthur sert bir şekilde. "Hayır, onu çoktan düşündük," diye araya girdi Frankie. "Ama bu cevaba uymuyor." "Neden?" "42. Gördün mü? Olmuyor." "Hayır," dedi Arthur. "Ben bunu neden yapıyorsunuz demek istemiştim." "He, anladım," dedi Frankie. "Acı gerçeği söylemem gerekirse, yalnızca alışkanlıktan sanırım. Zaten aşağı yukarı önemli olan da bu. Gırtlağımıza kadar bu işe battık ve lanet olası vagonlar yüzünden her şeye en baştan başlama ihtimalini düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum açıkçası. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Benji ve benim işimizi bitirip kısa bir tatil için gezegenden erken ayrılmış olmamız sadece şans eseriydi. Sonra da dostlarının yardımlarıyla Magretia'ya kadar gelebildik. Magretia bizim boyutumuza açılan bir kapı," diye ekledi Benji. "O zaman kendi boyutumuzda 5 boyutlu bir sohbet şovu ve bir konferans dizisi yapmamız için oldukça iyi bir sözleşme teklifi aldık. Ve bunu kabul etmeye gerçekten de çok yakınız." "Ben de kabul ederdim. Sen etmez miydin Ford?" dedi Zaphod, fareleri teşvik ederek. "Ya, evet," dedi Ford. "Ben olsam hiç durmaz, hemen dalardım." Arthur onlara baktı ve bütün bunların nereye varacağını merak etti. "Ama bir sonuca ihtiyacımız var, anlıyorsunuz değil mi?" dedi Frankie. "Yani nihai soruya hala şu ya da bu şekilde ihtiyacımız var." Zaphod Arthur'a doğru eğildi. "Anlamadın mı?" dedi. "Eğer stüdyoda öylece rahat rahat oturup hayat, evren ve her şeyin cevabını bildiklerini söylerlerse, en sonunda cevabın gerçekten 42 olduğunu itiraf etmek zorunda kalacaklar ve o zaman da gösteri büyük olasılıkla çok kısa sürecek. İkinci bölüm olmayacak. Anlarsın ya." "Kulağa hoş gelecek bir şeyler bulmamız gerekiyor," dedi Benji. "Kulağa hoş gelecek bir şeyler mi?" diye bağırdı Arthur. "Kulağa hoş gelecek bir nihai soru. Öyle mi? Birkaç fareden mi?" Farelerin tüyleri diken diken oldu. "Pekala. Yani idealizme evet. Saf araştırmanın saygınlığına evet. Bütün biçimleriyle gerçeği aramaya evet. Ama korkarım ki bir an gelir ve hakikaten bir gerçek varsa bile bunun, evrenin çok boyutlu sonsuzluğunun tamamının neredeyse kesinlikle bir grup manyak tarafından yönetildiği olduğundan şüphelenmeye başlarsın. Bunun doğru olup olmadığını öğrenmek için 11 milyon yıl daha harcamakla parayı alıp kaçmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsanız, ben kendi adıma biraz hareketi tercih ederim," dedi Frankie. "Ama," diye söze başladı Arthur umutsuzca. "Hey, anlasana dünyalı," diye araya girdi Zaphod. "Sen o bilgisayar matriksinin son nesil ürünlerinden birisin, tamam mı? Ve gezegene nah çekildiği ana dek oradaydın, değil mi? Bu yüzden beynin bilgisayar programının sondan bir önceki halinin organik parçalarından biriydi," dedi Ford, oldukça anlaşılır bir açıklama yaptığını düşünerek. "Anladın mı?" dedi Zaphod. Pekala, dedi Arthur kuşkuyla. Hiçbir zaman kendini bir şeyin organik parçası olarak hissetmek nedir bilmemiş ve bunu her zaman sorunlarından biri olarak görmüştü. Bir başka deyişle, dedi Benji, küçük ve garip aracını Arthur'a yönelterek. Sorunun yapısının beyin yapına kodlanmış olma olasılığı çok yüksek. Bu yüzden onu satın almak istiyoruz.
Neyi? Soruyu mu?
Dedi Arthur.
Evet, dedi Ford ve Trillian.
Çok para karşılığında, dedi Zaffod.
Hayır, hayır, dedi Frankie. Satın almak istediğimiz şey sadece beynin.
Ne?
Bu fırsatı kim kaçırırdı ki? Diye sordu Benji. Beynini elektronik olarak okuyabileceğinizi söylemiştiniz sanırım, diye itiraz etti Ford.
Evet, dedi Frankie. Ama ilk önce beyni dışarı çıkarmamız gerekiyor. Hazırlanması gerek.
İşleme tabi tutulmalı, dedi Benji. Küp küp doğranmalı.
Ben almayayım, diye bağırdı Arthur. Sandalyesini devirip, dehşet içinde masadan uzaklaşırken.
Eğer bu sizin için önemliyse,
dedi Benji, makul bir şey söylermiş gibi.
Yerine her zaman yenisi koyulabilir.
Evet, elektronik bir beyin, dedi Frankie.
Basit bir tane yeterli olacaktır, dedi Frankie.
Basit bir taneymiş, diye feryat etti Arthur.
Evet, dedi Zaffod, yüzünde aniden beliren şeytani bir sırıtmayla. Onu yalnızca ne, anladım ve çay nerede demeye programlamanız yeter. Kimse farkı anlayamaz.
Ne?
Diye haykırdı Arthur, daha da gerileyerek.
Bakın, gördünüz mü?
Ve Trillian'ın o anda yaptığı bir şey yüzünden acıyla uludu.
Farkı ben anlarım, dedi Arthur.
Hayır, anlamazsın, dedi fare Frankie. Anlamamaya programlanmış olacaksın.
Ford kapıya koştu.
Bakın, üzgünüm fare dostlar ama anlaşabileceğimizi hiç sanmıyorum.
Anlaşmak zorunda olduğumuzu düşünmeyi tercih ederim, dedi fareler bir ağızdan ve o anda incecik seslerindeki bütün çekicilik yok oldu. Cam araçları tiz bir çığlığı andıran hafif bir sesle masadan havalandı ve geri geri yürürken tökezleyerek bir köşeye sıkışmış, hiçbir şey düşünemez haldeki çaresiz Arthur'a doğru ilerlemeye başladı.
Trillian onu kolundan sıkıca tuttu ve Ford'la Zaffod'un açmaya çalıştıkları kapıya doğru sürüklemeye çalıştı. Ama Arthur bir ölü kadar ağırdı. Kendisine ani bir hava saldırısı düzenleyen kemirgenler tarafından hipnotize edilmiş gibiydi. Trillian ona haykırdı. Ama Arthur sadece boş boş baktı.
Ford ve Zaffod kapıya bir kez daha asılıp açmayı başardılar. Kapının diğer tarafında yalnızca Magretia'nın iri yarı ayak takımı olduğunu varsayabildikleri, çirkin adamlardan oluşan küçük bir güruh vardı. Çirkin olan yalnızca kendileri değildi. Yanlarında taşıdıkları tıbbi araç gereçler de güzel görünmekten çok uzaktı. Saldırıya geçtiler. Yani Arthur'un kafası kesilip beyni çıkarılacaktı. Trillian ona yardım edemiyordu. Onlara göre epey iri ve silahlı olarak çok daha sağlam donanımlı birkaç aydut Ford ve Zaffod'un üzerine saldırmak üzereydi. Sonuçta tam o anda gezegendeki bütün alarmların sağır edici bir gürültüyle çalmaya başlaması çok büyük bir şanstı.
Bölüm 32.
Acil durum! Acil durum! Diye haykırıyordu Magretia'nın dört bir yanındaki sirenler. Gezegene düşman gemisi indi. 8A bölümünde silahlı davetsiz misafirler var. Savunma istasyonları! Savunma istasyonları!
Paramparça olmuş cam araçlarının döküntüleri arasında yatan iki fare öfkeyle etrafı kokluyorlardı.
''Lanet olsun!'' diye söylendi fare Frankie. ''Bir kilo sefil yerküre yaratığı beyni için ne tantana!'' Parlak pembe gözleri, statik elektrik yüzünden diken diken olmuş güzel beyaz tüyleriyle sağa sola koşturuyorlardı. "Şimdi yapabileceğimiz tek şey," dedi Benji, çömelip düşünceli düşünceli bıyıklarını sıvazlayarak. "Sahte bir soru bulmak ve kulağa inandırıcı gelebilecek bir şeyler uydurmak." "Zor," dedi Frankie, düşündü. "Sarı ve tehlikeli olan şey nedir? Nasıl?" Benji bunun üzerine kısa bir süre düşündü. "Hayır, iyi değil," dedi. "Cevabı uymuyor." Birkaç saniye sessizliğe gömüldüler. "Pekala," dedi Benji. "6'yı 7 ile çarparsan ne çıkar?" "Hayır, hayır. Fazla harfi harfine ve fazla gerçekçi," dedi Frankie. "Bahisçilerin ilgisini uzun süre korumaz." Tekrar düşündüler. "İşte sana bir fikir. İnsan kaç yoldan geçmelidir?" dedi. "Hah," dedi Benji. "İşte bu gerçekten umut vaat edecek bir soruya benziyor." Cümleyi ağzında biraz evirip çevirdi. "Evet," dedi. "Bu harika. İnsanı hiçbir anlama bağlı kılmadan kulağa epey anlamlı geliyor. İnsan kaç yoldan geçmelidir?" "42. "Harika. Bu onları kandıracaktır. Frankie bebeğim, paçayı sıyırdık." Heyecanla bir seyirtme dansına başladılar. Kafalarına ağır tasarım ödülleriyle vurulmuş birkaç çirkin adam yatıyordu. 1 kilometre ötede 4 kişi bir çıkış yolu bulmak için gürültüyle koridorda ilerliyordu. Açık ve geniş bir bilgisayar bölmesine vardılar. Çılgınca çevrelerine bakındılar. "Sence ne tarafa Zafot?" diye sordu Ford. "Çılgınca atıyorum ama şu taraftan gidelim derim," dedi Zafot. Bir bilgisayar dizisiyle duvarın arasından sağa doğru koşarak. Diğerleri de tam onu izliyordu ki havayı yarıp Zafot'un birkaç santimetre önüne çatırdayarak düşen ve bitişik duvarın küçük bir kısmını yakan enerji yüklü bir öldürmatik yıldırımı onu durdurdu. "Tamam, Biblebrox, olduğun yerde kal. Çevren sarıldı," diye haykırdı güçlü bir ses. "Polisler," dedi Zafot tıslayarak ve topuklarının etrafında dönüp yere çömeldi. "Sen bir tahminde bulunmak ister misin, Ford?" "Tamam, bu taraftan," dedi Ford. Bunun üzerine iki bilgisayar sırası arkasındaki dar yoldan koşmaya başladılar. Yolun sonunda kalın bir zırh ve uzay elbiseli bir silüet gördüler. Tehlikeli bir öldürmatik tabancasını onlara doğru sallıyordu. "Seni vurmak istemiyoruz, Biblebrox," diye bağırdı silüet. "Bana uyar," diye bağırarak karşılık verdi Zafot ve iki bilgi işlem ünitesi arasındaki geniş aralığa daldı. Diğerleri de onu izledi. "İki kişiler," dedi Trillian. "Köşeye sıkıştık." Kocaman bir bilgisayar veri bankasıyla duvar arasındaki dar açılı bir köşeye doluştular. Soluklarını tutup beklediler. Aniden iki polisin de aynı anda üzerlerine ateş açmasıyla havada enerji şimşekleri çaktı. "Hey, bize ateş ediyorlar," dedi Arthur. Sımsıkı bir top halinde kıvrılıp yere çömelirken. "Bunu yapmak istemediklerini söylememişler miydi?" "Evet, ben de öyle söylediklerini sanmıştım," diye ona katıldı Ford. Zafot, tehlikeye atılarak bir an için başını kaldırdı. "Hey," dedi. "Bizi vurmak istemediğinizi söylemiştiniz." Ve tekrar başını eğdi. Beklediler. Bir süre sonra bir ses karşılık verdi. "Polis olmak kolay değil." "Ne söyledi?" diye fısıldadı Ford hayretle. "Polis olmanın kolay olmadığını söyledi." "İyi de bu kesinlikle onun sorunu değil mi?" "Bence de." Ford onlara seslendi. "Hey, dinleyin. Bize ateş etmeniz bizim için zaten yeterince büyük bir sorun. O yüzden eğer kendi sorunlarınızı da bize yüklemekten vazgeçerseniz Duruma bir çare bulmak hepimiz için daha kolay olacak sanırım. Bir sessizlik daha. Sonra güçlü ses yine duyuldu.
Şimdi buraya bak dostum, dedi güçlü ses. Kafası sadece tetiğe basmaya çalışan, alnının ortasına kadar inen dökülmüş saç çizgisi ve küçük domuz gözleriyle çevresine bakınıp iki laf edemeyen bir çift moronla konuşmuyorsun. Bizler sivil hayatta tanısanız büyük olasılıkla çok seveceğiniz zeki ve yardımsever insanlarız. İsimlerini verebileceğim bazı polisler gibi her önüme geleni vurup, sonra uzay korucularının takıldığı barlarda böbürlenmem. Ben her önüme geleni vurup, sonra saatlerce kız arkadaşıma ağlarım.
Ben de roman yazıyorum, dedi araya giren diğer polis. Ama şimdiye kadar hiçbirini yayınlatmadım. Bu yüzden sizi uyarsam iyi olur. Sinirlerim ta tepemde. Ford'un gözleri yuvalarından fırladı. Kim bu herifler? Dedi.
Bilmem, dedi Zafod. Sanırım ateş etmelerini tercih ederdim. Şimdi uslu uslu gelecek misiniz? Diye tekrar bağırdı polislerden biri. Yoksa sizi havaya uçurmamıza izin mi vereceksiniz?
Siz hangisini tercih edersiniz? Diye bağırdı Ford.
Bir milisaniye sonra öldürmatik yıldırımları önlerindeki bilgisayar sırasına birbiri ardına çarpmaya ve hava gittikçe ısınmaya başladı. Yaylım ateşi birkaç saniye daha dayanılmaz bir yoğunlukta sürdü. Durduğunda yankılar kesilirken birkaç saniyeliğine sessizliğe yakın anlar yaşandı.
''Hala orada mısınız?''
diye seslendi polislerden biri.
''Evet.''
diye bağırdılar. ''Bunu yapmaktan hiç hoşlanmadık.'' diye bağırdı diğer polis.
''Anlaşılıyordu.'' diye bağırdı Ford. ''Şimdi beni dinle, Bible Prox. Dikkatle dinlesen iyi edersin.''
Neden?
Çünkü, diye bağırdı polis. Sözlerim çok akıllıca, hayli ilginç ve insancıl olacak. Şimdi teslim olur ve sizi biraz pataklamamıza izin verirseniz, çok değil tabii ki, çünkü gereksiz şiddete son derece karşıyız. Ya da bu gezegeni ve belki yolda gördüğümüz bir ikisini daha havaya uçururuz.
Ama bu çılgınlık, diye haykırdı Trillian. ''Bunu yapamazsınız.''
''Öyle bir yaparız ki.'' diye bağırdı polis. ''Yapamaz mıyız?'' diye sordu diğerine. ''Şey, evet, şüphesiz yapmalıyız.'' diye karşılık verdi diğeri.
''Ama neden?'' diye sordu Trillian.
''Çünkü duyarlılık ve onun gibi değerler hakkında her şeyi bilen, aydın ve hoşgörülü bir polis olsam bile yapmak zorunda olduğun bir takım şeyler vardır.''
''Ben bu heriflere inanmıyorum.'' diye mırıldandı Ford, kafasını sallayarak.
''Biraz daha ateş edelim mi?'' diye bağırdı polislerden biri diğerine.
''Elbette. Neden olmasın?''
Bir yaylım ateşi daha açtılar. Isı ve gürültü gerçek dışı boyuttaydı. Ardına gizlendikleri bilgisayar sırası yavaş yavaş parçalanmaya başlıyordu. Önü neredeyse tamamen eriyip gitmişti ve yoğun metal eriyi çömeldikleri yere doğru kıvrılarak akıyordu. Birbirlerine sokulup gerilediler ve sonlarını beklediler. Bölüm 33. Ama sonları gelmedi. En azından o anda. Yaylım ateşi birden kesildi ve arkasından gelen ani sessizlik birkaç garip uğultu ve gümbürtüyle noktalandı. Dördü birbirlerine baktılar.
''Ne oldu?'' dedi Arthur.
''Durdular,'' dedi Zafod, omuzlarını silkerek.
''Neden?''
''Bilmem. Gidip sormak ister misin?''
''Hayır.''
Beklediler.
''Kimse yok mu?''
diye seslendi Ford.
Cevap gelmedi.
''Bu garip.
Belki de bir tuzaktır.
Kafaları o kadar çalışmaz.
O gümbürtüler de neydi?
Bilmem.
Birkaç saniye daha beklediler.
Pekala, dedi Ford. Gidip bir bakacağım.
Diğerlerine
bir göz attı. Kimse hayır gidemezsin, bırak yerine ben gideyim demeyecek mi? Hepsi hayır anlamında kafa salladı. Pekala, dedi ve ayağa kalktı. Bir an hiçbir şey olmadı. Sonra bir iki saniye daha hiçbir şey olmamaya devam etti. Ford, yanmakta olan bilgisayarlardan büyük dalgalar halinde yükselen yoğun dumanın arasından dikkatle baktı. Hala hiçbir şey olmuyordu. 20 metre ötede dumanın ardında uzay giysili polislerden birini belli belirsiz seçebiliyordu. Yerde buruşuk bir yığın halinde yatıyordu. Diğer yöne doğru 20 metre ötede ise ikinci adam yatıyordu. Ortalıkta başka hiç kimse görünmüyordu. Bu Ford'a çok tuhaf geldi. Ağır ve ürkek adımlarla ilkine doğru yürüdü. Yaklaştığında adamın bedeninin güven verici bir hareketsizlik içinde yattığını gördü. Adamın yanına ulaşıp gevşek parmaklarından sallanan öldürmatik tabancasına ayağını koyduğunda da adam güven verici bir hareketsizlik içinde yatmaya devam etti. Eğildi ve hiçbir dirençle karşılaşmadan tabancayı çekip aldı. Polis ölmüştü besbelli. Hızlı bir inceleme onun Blagulon Kappa'dan olduğunu ortaya koydu. O metan soluyan canlı bir türüydü ve Magretia'nın yoğunluğu düşük oksijenli atmosferlerinde hayatta kalmak için uzay giysisine ihtiyacı vardı. Görünüşe bakılırsa sırt çantasında taşıdığı minik yaşam destek sistemi beklenmedik bir şekilde havaya uçmuştu. Büyük bir şaşkınlık içindeki Ford, bilgisayarın sağını solunu dürtükledi. Bu minyatür giysi bilgisayarları genelde gemideki ana bilgisayarın tam bir kopyasıydı ve ana makineye ETA 6 aracılığıyla doğrudan bağlıydılar. Böyle bir sistem, bütün bağlantılarında bir arıza oluşması durumu dışında, ki bu o ana dek hiç duyulmamıştı, her koşulda çalışırdı. Aceleyle yüzü koyun yatan diğer adamın yanına gitti ve aynı olasılıksız şeyin tahminen aynı anda onun da başına geldiğini gördü. Gelip bakmaları için diğerlerini de çağırdı. Geldiler ve onun şaşkınlığını paylaştılar. Ama merakını değil. ''Haydi şu delikten bir an önce çıkalım.'' dedi Zafod. ''Aramam gereken şey her neyse, buradaysa bile onu istemiyorum.'' İkinci öldürmatik tabancasını kaptı, kimseye zararı olmayan bir muhasebe bilgisayarını havaya uçurdu ve koşarak koridora doğru daldığında diğerleri de onu izledi. Zafod az daha onları birkaç metre ötede bekleyen bir hava mobili de havaya uçuracaktı. Hava mobil boştu ama Arthur onun Slarty Bartfest'inki olduğunu anladı. Dağınık kontrol paneline bir not iliştirilmişti. Notta kumanda düğmelerinden birine işaret eden bir ok vardı. Büyük olasılıkla basılacak en iyi düğme bu, yazıyordu notta. Bölüm 34. Hava mobil onları çelik tünellerden R17'den daha büyük bir hızla geçirip başka bir kasvetli sabah alacakaranlığının pençesindeki yüzeye çıkardı. Soluk gri ışıklar karada adeta pıhtılaşıyordu. R bir hız birimidir ki beden ve akıl sağlığına uygun olacak ve diyelim 5 dakikadan çok gecikmeyeceğiniz makul bir yolculuk hızı olarak tanımlanmıştır. İşte bu nedenle koşullara göre neredeyse sonsuz değişken bir rakam olduğu açıktır. Çünkü ilk iki çarpan yalnızca hızın mutlak olarak alınmasına değil, üçüncü çarpanın bilinirliğine göre de değişmektedir. Sakin bir şekilde ele alınmadığı takdirde denklem büyük bir stres, ülser, hatta ölümle sonuçlanabilir. R17 sabit bir hız değildir ama çok çok hızlı olduğu ortadadır. R17 ve üzerindeki hızlarda ilerleyen hava mobil onları altın kalbin yanına bıraktı. Gemi donmuş yüzeyin üzerinde beyazlatılmış bir kemik gibi bütün yalınlığıyla duruyordu. Onları indirmesinin ardından hava mobil kendine ait önemli işlerine devam etmek üzere hızla geldikleri yöne döndü. Dördü de tir tir titreyerek gemiye baktı. Yanında bir gemi daha vardı. Köpek balığını andıran yüz yuvarlak bir Blaglon kappa polis gemisiydi bu. Kurşuni yeşil renkteydi. Farklı boyutlarda ve düşmanlık derecelerinde siyah harfler vardı üzerinde. Harfler okuma zahmetinde bulunanlara geminin nereden geldiği, polis teşkilatının hangi bölümünde görevli olduğu ve güç girişlerinin nerelerden yapılması gerektiği konusunda bilgi veriyordu. Polis gemisi iki kişilik mürettebatı o sırada yerin birkaç kilometre altındaki duman dolu bir bölmede boğulmuş yatıyor olsa da olağan dışı bir karanlık ve sessizlik içindeydi. Bu açıklaması ya da tanımlanması olanaksız olan şu tuhaf şeylerden biriydi. Ama insan bu geminin tamamen ölü olduğunu hissedebiliyordu. Ford bunu hissedebiliyordu ve bunu son derece gizemli buldu. Görünen o ki bir gemi ve iki polis memuru aynı anda ölmüştü. Onun bildiği evrende böyle şeyler olmazdı. Diğer üçü de bunu hissedebiliyordu. Ama onlar acı soğuğu daha fazla hissettiklerinden gittikçe daha da ağırlaşan bir meraksızlık nöbetine tutularak aceleyle altın kalbe girdiler. Ford dışarıda kalmayı sürdürdü ve sonra Blaglon gemisini incelemeye gitti. Yürürken soğuk toprakta yüzü koyun yatan hareketsiz bir metal nesneye takılıp düşüyordu az kalsın. "Marvin!" diye haykırdı. "Ne yapıyorsun sen?" "Kendini sakın benim farkıma varmak zorundaymış gibi hissetme lütfen," dedi robot boğuk bir sesle. "Peki ama nasılsın metal adam?"
"Büyük bir bunalımdayım."
"Neden?"
"Bilmiyorum ki," dedi Marvin. "Orada hiç bulunmadım."
"Neden?" Onun yanına çömelip soğuktan titreyerek. Sonra "Neden yerde yüzüstü yatıyorsun?" diye ekledi.
"Bu çok etkili bir perişan olma yöntemi," dedi Marvin. "Benimle konuşmak istiyormuşsun gibi davranma. Benden nefret ettiğini biliyorum."
"Hayır, etmiyorum."
"Evet ediyorsun. Herkes eder. Bu evrenin bir parçası. Birinin benden nefret etmeye başlaması için onunla konuşmam yeterli. Robotlar bile nefret eder benden. Eğer beni görmezden gelirsen sanırım buradan çıkıp gidebilirim."
Ayağa kalktı ve azimle diğer yöne döndü.
"Bu gemi benden nefret etti," dedi hüzünlü bir sesle, polis gemisini işaret ederek.
"Bu gemi mi?" dedi Ford ani bir heyecanla. "Ona ne oldu biliyor musun?"
"Benden nefret etti çünkü onunla konuştum."
"Onunla konuştun mu?" dedi Ford bağırarak. "Onunla konuştum da ne demek oluyor?"
"Basit. Çok sıkıldım ve bunaldım. Gidip kendimi onun dışındaki bilgisayar girişine bağladım. Sonra bilgisayarla uzun uzun konuştum. Ona kendi evren görüşümü anlattım,"
dedi Marvin. "Sonra ne oldu?" diye üsteledi Ford.
"İntihar etti," dedi Marvin ve huysuz huysuz yürüyerek altın kalbe döndü. Bölüm 35. O gece altın kalp kendisiyle at başlı Nebula arasına birkaç ışık yılı koymakla meşgulken, Zaphod köprüdeki küçük palmiyenin altında tembel tembel uzanmış, sert pangalaktik gargara bombalarıyla beyinlerini kendilerine getirmeye çalışıyor, Ford ve Trillian bir köşede oturmuş, hayatı ve hayat meselelerini tartışıyorlardı. Arthur ise Ford'un otostopçunun galaksi rehberini gözden geçirmek üzere yatağa gitmişti. "Madem burada yaşamak zorundayım," diye mantık yürütmüştü, "burayla ilgili bir şeyler öğrenmeye başlasam iyi olacak." Ve şu maddeyle karşılaştı. Belli başlı her galaktik uygarlığın tarihi, üç ayrı ve fark edilebilir aşamadan geçme eğilimindedir. Bu aşamalar, hayatta kalma, sorgulama ve incelikli düşünmedir. Bir başka deyişle nasıl, neden ve nerede aşamaları olarak da bilinir. Örneğin ilk aşama nasıl yiyebiliriz sorusuyla, ikinci aşama neden yiyoruz sorusuyla, üçüncü aşamaysa öğle yemeğini nerede yiyelim sorusuyla tanımlanmaktadır. Daha fazla ilerleyemeden geminin iç haberleşme sistemi bir vızıltıyla canlandı.
"Hey, dünyalı, aç mısın evlat?"
dedi Zaphod'un sesi. "Evet, biraz acıktım sanırım," dedi Arthur.
"Pekala bebek, öyleyse sıkı tutun," dedi Zaphod. "Evrenin sonundaki restorana gidip bir şeyler atıştıracağız."